Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Okudukça programındasınız. Ben Deniz Yusuf Temizcan, Furkan Özkul ve Selim Tiryakioğlu'la beraberiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Selim, bir İtalya yolculuğundan yeni dönmüş oldun. Sana ayrı bir hoş geldin demek istiyoruz. Furkan, nasılsın? Nasıl gidiyor?
Teşekkür ediyorum Yusuf. Seni sormalı, sen değilsin.
Çok
Selim
şükür.
Abiyi de görmek gerçekten çok güzel oldu.
Çok ben güzel. De sizi gördüğüme çok sevindim. Uzun bir aradan sonra belki tekrar. Evet. Güzel oldu.
Buradan biraz başlayalım dilersen. İtalya'ya gittin, Roma'ya daha doğrusu. Bir sempozyum vesilesiyle. Hani biz geçen programımızda Furkan bahsetmişti. Okuma meselesini sadece elimize kitap alıp okuma olarak görmüyoruz. Hayatın tamamını okumak, belki bir seyahat de bu anlamda bir okuma biçimi. Bize biraz bu seyahatinden bahsedersen memnun oluruz. Ne amaçla gitmiştin, neler yaptın Roma'da?
Eyvallah. Tabii öncelikle dediğin gibi okumak, seyahat kavramı zaten insanın dışa doğru yolculuk, fiziki yolculuk olduğu gibi aynı zamanda içine de yolculuk yapmasını sağlıyor.
Yani her yolculuk aslında kendi içimize yaptığımız bir yolculuk oluyor.
Yani görüyorsunuz, başkasını tanıyorsunuz. Aslında başkasını tanımak kendinizi tanımanıza da yardımcı oluyor bu noktada. Dediğim gibi okumayı ben de öyle düşünüyorum. Hatta ikisini birleştirmek lazım. Tek tip okumak, sadece sayfa okumak, kitap okumak. Bu eksik kalıyor. Aynı zamanda etrafı görmek lazım. Nasıl insanlar var, insanlar nasıl yaşıyorlar, adetleri, gelenekleri, bunları görmek lazım. Bu anlamda seyahatler bize faydalı ve verimli olduğunu düşünüyorum.
Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?
Çok klasik soru. İlkokuldan beri sorulan. Her ikisi de diye cevap verebilirim herhalde buna. Biz İtalya'ya bir sempozyum vesilesiyle gittik. Bir dil öğretimi sempozyumuydu. Orada bir üniversiteyle ortak Türk, bir Türk üniversitesinin düzenlediği bir sempozyumda bildiri sunmak üzere gittik.
Ana başlık neydi?
Ana başlık dil öğretimi, uluslararası dil öğretimi sempozyumu. Ben de orada kendim dil bilgisi, Türk grameri çalışıyorum. Gramer eğitimi üzerine bir bildiri sundum.
Senin başlığın neydi?
Benim başlığım dediğim gibi eğitim, gramer eğitimi olduğu için literatürde örnek olay diye geçiyor. Örnek olay yöntemini kullanarak biz sıfatları anlatmaya çalıştık. Hmm. Türkçe'de sıfatları. Bir ilkokulda burada Yeni Kapı'da uygulamasını yapmıştık. Onun şeyini, sonucunu hazırladım sempozyumda sunmak üzere. Sempozyumdan ziyade bu tür seyahatler insanların dediğimiz gibi biraz önce de farklı ülkeleri, farklı insanları tanımasına vesile oluyor. İtalya'nın önemi şuradan geliyor. Furkan da bunu takdir edecektir. Hatta
onun da alanına girdiği için.
Alanına da giriyor. Hristiyanlıkta şeytan algısı çalışmıştın değil mi sen?
Evet.
Yüksek lisans değil, bitirme
lisans
teziydi.
Lisans
bitirme tezinde.
Yüksek lisansta da dinler tarihi mi?
Din felsefesi.
Evet, yüksek lisansta da dinler felsefesi, din felsefesi. Vatikan tabii.
İtalya'da Roma, orayı önemli kılan şey tabii. Vatikan'ın aslında orada olması.
Evet.
Ne demek Vatikan? Ne yapıyorlar orada?
Vatikan'da
yani özel bir cumhuriyet gibi orası değil mi?
Aslında özel bir cumhuriyet değil. Kendisi bir devlet. Vatikan devleti. Bir kilise devleti. Zaten.
Ama özel bir yapı içerisinde değil mi?
Değil. Özel değil.
Bağımsız
bir devlet.
Yani dış işlerinde de iç işlerinde de İtalya ile bir alakası yok sözde.
Yok.
Bağımsız sadece belediye hizmetlerini, onu öğrendim orada. Belediye hizmetlerine İtalya polisi yardım ediyor. Hem belediye hizmetlerinde hem de güvenlik hizmetlerinde.
Zaten Vatikan dediğimiz ülke küçük bir kampüs içerisinde kurulu. Nüfus itibariyle de sadece içinde yaşayan
birkaç yüz kişi.
Rahipler, rahibeler artık vesaire. Hı-hı. Onların sakin olarak görüldüğü bir ülke. Bilindiği üzere Hristiyanlığın dünya üzerinde belirli merkezleri vardır. Bu merkezlerin bir kısmı Anadolu'da da mevcuttur. Ancak bilinen, yani papalık müessesesinin bulunmuş olduğu İskenderiye, Mısır İskenderiye, ardından Fransa ve en son olarak da Roma merkezli bir dini merkez söz konusudur. Bu açıdan Vatikan yapısı itibariyle farklı bir şey arz ediyor.
Peki sembolik bir devlet gibi mi orası?
Ya sembolik bir devlet olmasının yanı sıra normal diğer devletler gibi dünyanın çeşitli yerlerinde temsilcilikleri de var.
Bizim de büyükelçimiz var mesela.
Var
evet,
tabii.
Aynen, tam tersi. Orada sadece bizim değil, ben gördüm Filistin'in konsolosluğu vardı mesela.
Var.
Evet. Hemen çıkışta, kampüsün çıkışında.
Şimdi sen Vatikan'ı da dolayısıyla gezmiş, görmüş Vatikan'ı, oldun. Biraz tabii, bize oradaki hatıralarından bahseder misin?
Şöyle, Roma tabii sadece Vatikan'dan ibaret değil. Ancak ben, benim için şahsen anlamlı olan o taraftı. Çünkü merak ediyordum yani nasıl Hristiyanlığın merkezi, Katoliklerin daha doğrusu, Hristiyanlığın demeyelim, yanlış olur. Çünkü Katoliklikte değil mi Furkancığım? Onlarda mezhep ayrımı daha bir belirgin yani. Bize göre çok daha
aslında
belirgin.
Aslında din ayrımı. Din, tabii. Din gibi. Bir din gibi. Yani bir ben Protestan bir Katoliği aslında Hristiyan olarak görmez. Ya da bir Katolik, evet, Protestan.
Hatta ben Hristiyanım demiyor, ben Katoliyim diyor. Tabii. Mesela sorduğunuz zaman. Merkezi olduğu için tabii merak ediyorduk. Biraz entelektüel bir merakımız da var. Şunu gözlemledim. Çok da böyle isabetli bir şekilde saat 11.30'da varmıştım oraya. Büyük bir kalabalık vardı. Kalabalığın içine girdim. Böyle birazcık da çekince hasıl oldu bende, bilemiyorum neden. Tabii yani şey düşünüyorum, bilmiyorum ne kadar doğru olur karşılaştırmak ama hani İslam için Mekke, Medine neyse onlar için de orası, evet, öyle bir mekan. Şimdi insan oraya girerken tabii neticede sizin inanmadığınız bir dinde olsa insanların saygı gösterdiği bir mekan olduğu için bir böyle bir şeyle, çekinceyle giriyorsun. Nasıl davranmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor gibi. Açıkçası öyle bir şeyle yürüdüm. Tedirginlikle yürüdüm sokakta. İsabetli bir şekilde saat 12'de Papa konuşmaya çıktı. Orada bir şey var, bir balkon var, küçük bir pencere.
Yani sen aslında planlamıyordun, orada denk gelmiş oldun.
Yok, denk geldi aslında, evet, denk geldi. Benim için de iyi bir tecrübe oldu diye düşünüyorum.
Sen şimdi videodan göstermiştin bize, Papa o büyük bina içerisinde ufacık bir pencereden, yani belki uzaktan görülmeyecek bir şekilde, evet, konuşma yapıyor. Yani halkın arasına da çıkmamış oluyor.
Çıkmıyor, evet. Yani biraz ben, evet, yani o anlamda uzak bir mesafe var. Yani
belki
din adamıyla.
Sebebiyle.
Halbuki biz televizyona baktığımızda işte Papa Suriyeli çocukların ayaklarını falan öpmüştü. Ondan sonra halkla bütünleşmeye çalışıyor. Böyle sade kıyafetler giymeye çalışıyor. Ya bunun göstermelik olduğunu söylemek ne kadar doğrudur? Söyleyebilir miyiz? Çeşitli akımlar var biliyorsunuz. Bu Avrupa'yı etkisi altına almış. Hatta İstanbul'da da yeni cami dolaylarına gittiğinizde onu görüyorsunuz yani.
Sadece mimar değil ama tabii değil, sen tabii de ki daha iyi biliyorsun da şey var. Onlarda bir somutlaştırma meyli var. Somutlaştırmak istiyorlar.
Aslında ben de tam bu noktaya gelecektim. İşte Kolezyum'dan falan bahsettin.
Yani arenalardan... Meleklerin mesela işte Hazreti Meryem'in heykelini oraya dikiyorlar. Bütün köprülerin üstü, köprülerin yanında bile böyle melek sembolleri falan, böyle her şeyi sembolleştirme. Son olarak onu da paylaşayım, sözü sana vereyim. Yine birisinden dinlemiştim, kimdi hatırlayamıyorum. Hristiyan birisinden bir anekdot paylaşmıştı. Öyle Müslümanların öyle bir dinleri var ki yani Allah'a ulaşamayacağız, neredeyse şey yapamayacağız. Yani çok uzak, böyle çok dokunulmaz gibi. Onlar zannederim tarihi olarak da Allah'a ulaşma isteğiyle böyle bir aslında Allah'ı kendi seviyelerine indirmeye çalışmışlar gibi, evet, bir durum var sanki.
Ben şeyi merak ediyorum. İşte Kolezyum'dan bahsedildi. Çeşitli işte hapishanelerden, mahzenlerden, hı-hı, falan bahsettin sen bizlere. Günümüzde de Avrupa'nın çeşitli saldırganlıkları var. Çeşitli coğrafyalara yönelik, özellikle Afrika'ya. Yani bir nevi modern dönemde dünyayı, hı-hı, bir tür gladio sahasına mı çevirmeye çalıştılar? Mesela Birinci Dünya, evet, Savaşı'nı yaşadık. İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadık. Son dönemde işte Bosna'da yaşanılan katliamlar. Yani dünyayı Avrupa'nın eline bıraktığımızda sanki biraz böyle bir gladio havası, işte bir Kolezyum havası. Evet, bu, evet, gladiatörlerin çarpıştığı, işte mazlum hayvanlara eziyet edilen. Öyle değil mi Yusuf?
Öyle.
Bir çok dünyayı güzel bir mı benzetme çeviriyorlar?
Çok acaba güzel bir benzetme. Zaten şey var, tam bir Kolezyum dediğin gibi. Birileri savaşıyor, bir oyun kuruyorlar. Ve o oyunu bütün herkes izliyor.
Evet ve yani günümüzde de bu şekilde aslında. Yani, maalesef. Suriye'ye baktığımızda aynı birilerini oynatıyor. Ve dünyanın geri kalanında oradaki vahşeti izliyor.
Aa diyor işte, ne kadar işte acı falan, böyle bir şey, genel geçer tabirle.
Ve o acı falan bir müddet sonra da unutulmaya başlıyor ya da normalleşmeye başlıyor. Asıl en büyük acı
burada. Aslında sadece Avrupa değil, adına hepimizi bu hale getirdiler
tabii,
değil mi?
Tabii.
Kolezyum'da vahşet izleyen seyirciler haline getirdiler, evet, yani hepimizi maalesef. Televizyon, medya, bu belki yeni Kolezyum medya yani.
Yani Avrupa'nın o semptomları, düşüncenin semptomlarını eserlerinde görmek mümkün. Şimdi sen anlattın abi bizlere. şu an yaşanılan hadiselerle geçmişte yaşananlar arasında sadece form farkları var. Aslında içerik aynı.
Evet. Belki şeye de değinmek lazım. Lütfü abimizin bir deyişi vardı. Kızıl elma ile ilgili. Şimdi bu arada kızıl elmayı da orada resmettim. Fotoğraflarını da göstermiştim size. Saint-Pierre Kilisesi'nin üstünde. Tabii kızıl elma ile ilgili değişik rivayetler var. Yani başka şeyler olduğu da söyleniyor ama en yaygın rivayet bu. Saint-Pierre Kilisesi'nin, Vatikan'daki kilisenin üzerindeki o elma işareti. Üzerinde de, onun üzerinde de haç var. Kızıl elma Vatikan diye yıllarca Türkler hep böyle düşünmüşler. Eski Türk inanışlarından da geliyor yani. Ta Oğuzlardan beri bu inanış.
Orayı biraz açabilir misin? Nasıl?
Batıya yani batıdaki fethedecekleri toprakların simgesi gibi kızıl elma. Ama bir müddet sonra Müslüman olduktan sonra Türkler Oğuzlardan şeye de geçiyor. Osmanlı'ya
yani
da geçiyor.
Hedef olarak mı konulan şey orası yani.
Evet, ulaşılması gereken en son hedef gibi.
Hani bizim de söylemlerimize yansıyan işte Viyana kapılarına kadar geldikle orada tabii, ilişkisi var yani.
Tabii tabii, nitekim zaten programdan önce de konuştuk. Fatih Sultan Mehmet en son rivayete göre, tarihçilerin anlattığına göre İtalya seferi, Roma seferine çıktığı esnada zehirleniyor ve ölüyor. Bir rivayete göre evet. Değil mi? Bilmiyorum, tarihçileri daha iyi bilir. Yani hedef her zaman orasıydı ama bugün Lütfü abimizin o deyişine değineceğim. Bugün acaba kızıl elma neresi? Mesela ben onu da düşündüm orada Vatikan'da. Yani şimdi Vatikan'ı mesela fethetseniz mesela, yani eski anlam, eskisi gibi o anlamda fetih yok ama diyelim yani ekonomik gücünüz var, işte bir şekilde oraya karıştırdınız, işte oraya el koydunuz, askerinizi gönderdiniz falan, ne ifade eder acaba? Bence çok bir şey ifade etmez. Lütfü abimiz demişti ki bugün kızıl elma New York'taki Times Meydanı'dır demişti. Times. Yani ekonominin merkezi.
Bütün... Zaten yapılan yorumlar var ya hadisle alakalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde Konstantiniyye'nin fethedileceğini söylüyor. Yine Roma'yı da zikrediyor. Oranın da fethedileceğinden bahsediyor. Günümüzde de onu şu şekilde anlıyorlar. Bir kısım görüşe göre hakikaten İtalya'daki Roma'nın fethedileceği üzerinde duruluyor. Ama bir kısım görüşlerde şunu ifade ediyorlar. Batı'nın merkezi olarak o dönem Roma vardı. Bugün örneğin New York var. Yani bugün oranın elde edileceği ya da fethedileceği üzerine bir takım görüşler de söz konusu.
Tabii
bunlar hepsi hani daha önceden de bahsetmiş olduğumuz üzere din dili okumalarıyla alakalı olan bir şey. Tekrar okuma mevzuna gelecek olursak, evet, bizler bir metni nasıl okuyoruz? Ve günümüzde bunun nasıl anlaşılacağı ile ilgili ne tür değerlendirmeler yapıyoruz? Bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Özellikle akademisyenler, düşünürler, filozoflar, efendim hikmet sahibi insanlar, arifler,
evet,
bu mesele üzerine kafa yoruyorlar ve bizler de kendilerinden istifade ediyoruz.
Bu aslında zaten değil mi? Din dili okuması derken de dedik ya, kızıl elma bugün neresi? Bu bir okuma mesela. Bir okuma yapıp hedefi de öyle koyuyorsunuz aslında. Politikayı yönlendiren de bunlar. Yani gerçek tarih, hayatı yönlendiren de bu.
Tarih içerisinde nasıl bir seyir almış kızıl elma dediğimizde nasıl anlaşılmış? Eski Türklerden, işte İslam sonrası Türklerde nasıl anlaşılmış? Yakın tarihte nasıl anlaşılmış?
Nasıl bugün nasıl anlaşılmadı?
Tabii bugün nasıl anlaşılmadı? Zaten temel soru da bu.
O şey de var. Öyle. Biraz önce Vatikan dedim, ne ifade eder dedim ama son Avrupa liderlerinin Papa'nın huzurunda toplandıklarını da gördük. Aslında hala önemli bir merkez yani, değil mi?
Sembolik olarak hala papalık bir nevi işte o Haçlı dünyasının lideri pozisyonda.
Orası öyle ama şöyle, mesela diğer taraftan da doğrudan söylemleri ya da fikirleri dünya siyasetinde etkili mi? O etrafında toplanan Avrupa ülkeleri. Yani artık karşılıklı olarak biraz pozisyonlarını belirlemişler gibi geliyor bana. Yani papa diyor ki ben vaaz edeyim, bana ufak bir alan açın. Bir de böyle arada gelin, etrafımda toplanın tabiri caizse. Öbürleri de diyor ki yani ekonomidir, başka işlerdir, dış politikadır. Bunları da zaten biz kendimiz ayrı ayrı hallediyoruz. Yani onun etrafında toplanmaları, bir papanın fikri ya da Hristiyan düşüncesi etrafından siyaset kurdukları anlamına da gelmiyor. Siyasette her zaman pragmatizm hakim. Yani ne fayda neyse, yani o devletin çıkarı o an neyse ona göre hareket etme hakim.
Ama şu var, dinler bulundukları coğrafyayı toplayıcı özelliğe de sahip olabiliyorlar. Yani dağılmış, birçok farklı akımın ortaya çıkmış olduğu ve sosyolojik olarak da karışan bir Avrupa'yı yeniden hangi anlayış toparlayabilir? Çok doğru düşüncesi söyledin. Önemli.
Çünkü Avrupa Birliği yıkılıyor mu yıkılıyor, yorumları tabii. Var. İngiltere'nin ayrılma süreci. Var. İşte Fransa tekrar acaba referanduma mı gidecek, evet. Ayrılalım mı? Bu söylemler etrafından hayır gelin bir arada duralım mesajı da vermiş oluyorlar.
Ve bir nevi aslında ideolojik bir bütünlük de sağlamış oluyorlar o papanın orada duruşuyla. Çünkü doğru. Tam ortada duruyor ve diğer bütün liderler arkasında doğru. Yanında saf tutmuşlar. Evet. Yani bu aslında Batı karşıtı olan bütün herkese bir mesaj şeklinde değerlendirilebilir.
Hay hay. Evet. Şimdi önümüzde kitaplar var. Biraz da onlardan bahsedelim programımızın kalan kısmında. Kalbin Sesi Erkam Radyo'dayız okudukça programında. Furkan sen bize bir zannedersen bir haber hazırlamış oldun. Onu aktaracaksın herhalde.
Benim de görmüş olduğum bir haber var NTV sitesinde, ntv.com'da. İşte kitap dünyasındaki 8 rekor diyor. Bunların en başında dünyanın en pahalı kitabı var. İşte Da Vinci'nin Codex Leicester adlı bir kitabı var. 1994 yılında New York'ta yapılan müzayedede $30,800,000 satılmış. Dünyanın en zengin adamı Bill Gates'e satılmış. Evet, burada ilginç şeyler
koleksiyonuna
var.
Koleksiyonuna katmak için demek ki almış.
Evet. Yani burada çok işte dünyanın en eski kitabı, dünyanın en küçük kitabı tarzında bir takım.
Dünyanın en küçük kitabı en kaç? Küçük.
Hacim olarak herhalde.
Tabii, hacim olarak dünyanın en çok başlıklı zaten bunlar. Guinness Rekorlar kitabına girmiş şeyler. Mesela dünyanın en çok okunan romanı Don Quixote.
Evet oldu. Duymuştum evet. Ben onu. Herhalde en çok çevrilenlerden bir tanesi de oymuş.
Evet, mesela dünyanın en gizemli kitabı var abi. Çok ilginç. Bu kitabın dili anlaşılamıyor. Üzerindeki simgeler neye işaret ediyor tespit edilemiyor. Ancak...
O hangi kitap yazıyor mu?
İşte Voynich'in el yazması şeklinde geçiyor ama içeriği hakkında bilgimiz yok. Çünkü dilini çözemiyorlar. Yazı hattını bulamıyorlar. Bilindik bir alfabe değil. Hatta zaman zaman bu kitap üzerinden çeşitli tartışmalar da yapılıyor. Bu kitabı uzaylılar mı yazdı tırnak içerisinde tarzında. Evet. Bir takım spekülasyonlara da malzeme olduğunu
kendi alfabesini mümkün. Üretmiş belki.
Evet, olabilir.
Hay hay. Bir de kitap var zannedersem bahsedeceğin.
Bir kitabımız var. Hı-hı. Ege'lin Tarih Felsefesi. Bu kitabı da Yusuf Kaplan çevirdi.
İnsan Yayınları'nın bir alt yayın evi olan.
Külliyat Yayınları'ndan çıktı. 2016'nın sonlarına doğru.
Yeni aslında.
Evet, yeni bir kitap. Tabii Yusuf Kaplan'ın...
Şimdi Hegel'in kendi kitabı değil mi bu?
Tabii.
Hegel yazıyor, Tarih Felsefesi
tabii,
kitabı.
Tarih Felsefesi
bu da ilk bir zannedersin.
Yani bu muhtemelen bunun ikinci kitabı da var. Hegel'in biliyorsunuz Tarih Felsefesi'ni kuran şahıslardan bir tanesidir. Hı hı. Sistematik anlamda.
Dili de çok ağırdır normalde tabii. Almanca'da.
Tabii, dili de ağırdır.
Alman felsefesini ve belki Avrupa felsefe fikriyatını da kuran isimlerden
biri. Yani Hegel Avrupa'daki düşünce sisteminin zirvesidir. Yani sistematik idealist düşüncenin zirve isimlerinden bir tanesi. Onun öncesinde biliyorsunuz Kant geliyor. Ama o Kant'ı da aşmak suretiyle bir zirve oluşturmuştur. Ve hala sistematik anlamda idealist felsefe özelinde bunu yani Hegel'i aşan bir zat yok Avrupa'da. Bu açıdan bakıldığında bu kitabı da felsefeye ilgi duyanların, tarihe ilgi duyanların okumalarında yarar olabileceği kanaatindeyim. Tabii bunu söylerken İbn Haldun'a da bir parantez açmak gerekiyor. Bu kitapları okumadan önce de bir mukaddime okumanın yararlı olduğu kanaatindeyim.
Doğru. Yani o alanla ilgilenmeyenler belki çok rahat anlayamazlar bu kitabı.
Evet.
Bir taraftan da öyle bir şey var. Evet. Ama Yusuf Kaplan'ın çevirmesi ayrı bir ona değer de ifade
tabii,
ediyor.
Yusuf Kaplan'ın dili güzel bir dil. Biliyorsunuz Whitehead'den de bir çevirisi var.
Hı hı. Yine i̇şte, Külliyat Yayınları'nın.
Külliyat Yayınları'nın. Düşünce Tarihin Serüveni şeklinde. Onu da tavsiye edelim dinleyicilerimize,
hay
okullara.
Hay. Ben de yine bir kitaptan bahsetmek isterim. Necdet Subaşı'nın Söz Uçar Sızı Kalır isimli kitabı Otto Yayınları'ndan çıktı. Bu kitabı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi çok hoş bir kapak tasarımı yapmaları. Burada mesela kapak hem çok böyle zarif, hoş bir renkle çalışılmış hem de ortası böyle daire biçiminde kesilmiş. Yani kapağa baktığınızda ön kısmında parşömen kağıdı gibi bir kağıt var. Yazarın ismi ve yayınevinin ismi yazıyor. Ortası kesik bir biçimde bir iç sayfadan bir parça görüyoruz. Orada zannederim Necdet Subaşı'nın gençlik fotoğrafı var. Üzerinde kitabın ismi yazıyor. Söz uçar, sızı kalır. O da güzelce kırmızıya renklendirilmiş. Çok zarif, hoş bir yapısı var kitap içinde. Görsellik de o anlamda iyi kullanılmış. Otto Yayıncılığı. Bu anlamda tebrik ederiz.
Otto Yayınları yeni bir yayın evi değil mi?
Aslında çok yeni değil ama çok eski de değil yani. Belki birkaç yıllık, 5 yıllık belki bir
o son zamanlarda var. Biraz görünür oldular. Bize öyle oldu ama bizim
özellikle bilemiyorum. Mehmet Görmez'in falan kitapları
doğru,
çıkmıştı.
Doğru, doğru. İlahiyat Camiası'nda Ankara iyi yayınlar İlahiyat'ın. Yapıyorlar. Ankara merkezli bir yayın evi.
Evet. Ankara İlahiyat'ın kitapları
ama kitapları rahatlıkla söyleyebiliriz ki Emineller tarafından çıkartılıyor. Yani bu işin ehli kişiler yapıyor. Evet. Bunu hem ince işçilikten, hem editoryal çalışmadan, hem de görsel estetik zevkten çok rahat anlayabiliyoruz. Bu Necdet Subaşı'nın son yayınlanan kitabı. Şubat 2017'de daha çok taze yayınlanmış bir kitap. Toplamda 260 sayfa. Burada Necdet Subaşı'nın hatıraları aslında parça parça, belki biraz günlük tadında da. Yani tarihler de atılmış zaten. Ortalama böyle haftada bir iki defa bir günlük yazmış gibi, ama bu hani bizim anladığımız manada basit bir günlük değil. Çünkü edebi bir yönü de var. Zaten din sosyoloğu kimliği de var Necdet Subaşı'nın. Bu anlamda hoş bir çalışma olmuş. Diğer kitapları da seri olarak Otto Yayınları'ndan çıkıyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan benim bildiğim din sosyolojisiyle ilgili bir kitabı vardı. Bir de Ötüken Yayınları'ndan hala orada satılmakta olan din sosyolojisiyle ilgili yine bir çalışması olduğunu biliyorum. Diyelim ve programımızın sonuna doğru gelmiş olduk. Sizin eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı?
Ya, bu haftalık ekleyeceğimizi ekledik. Aynen. Özellikle Selim abi sağ olsun bizleri
aydınlatmış
oldu. Selim'i
bundan sonraki programlarda da görmeyi çok istiyoruz diyelim.
İnşallah.
Okudukça programında Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim.